Ya bir insan Allah'ın işine karışabilir mi ya? Allah'ın işine müdahale edebilir mi? Olmaz değil mi böyle bir şey? Kimse bunu söyleyemez. Böyle bir edepsizliği de üstüne almaz. Allah'ın işine karışanlar, Allah'ın vazifesiyle meşgul olanlar kimlerdir? Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Şimdi gafil olan insan. Birçok tanımı var gafilin ama iki başlık altında toplanır. Bir düşüncesizlik, düşünce kıtlığı vardır bu adamda. O yüzden gafildir. Ya da duyarsızlık vardır bu adamda. Yani hissizlik vardır, lakaytlık vardır. Burada biraz daha düşüncesizlik kısmı alınmış. Şimdi bu Risale-i Nur'da bir kaidedir. Vazifeni yap, vazife-i ilahiye karışma der. Demek ki insana düşen vazifeler var, yüklendiği vazifeler var. Bir de Allah'ın kendi üzerine aldığı vazifeler var. Parantez açıyoruz. Cenab-ı Hak bir zorunluluk içerisinde değildir. Onu almak zorunda değildir. Öyle bir vazife adetmek değil. Burada sembolik bir tanım vardır. Cenab-ı Hakk'a ait olan vazife kısmı şudur. Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade ve kudret dairesi. Yani insan onu yapamaz. O Cenab-ı Hakk'ın dairesidir. Rububiyet dairesi, uluhiyet dairesi, yaratmaya ait olan daireler. Bunlar Cenab-ı Hakk'a aittir. İnsana ait değildir bunlar. Ama merak edin, işin bak şu mahiyetine baktığın zaman, insan kendine düşen vazifeleri bıraktığı zaman Cenab-ı Hakk'ın kainatı tedbir ve tasarruf, onu koruma, o kanunları idare etme, bu gibi halleri kendi üzerine almaya kalkıyor. Halbuki insan bunu yapabilir mi? Yapamaz değil mi yani? Şu an bak şu derste aslında gaflette olan bir kafaya tokmak mahiyetinde olduğu için şu an uyanıyoruz. Yani hepimiz diyoruz ki haşa sümma şöyle bir şey olur mu ya diyoruz. Niye şu an gaflette değilsin? Şu an algın açık ve dersi dinliyorsun. Ama ve lakin yaşayışımızda bu hale düşüyoruz arkadaşlar. Allah'ın vazifesine çok karışıyoruz. Onun kainatı terbiye ediciliğine, yaratmasına, idare etmesine, tasarrufuna evet hem dil uzatıyoruz bazen de fiiliyatımızda müdahil olmaya çalışıyoruz. Nasıl oluyormuş? Evet diyor. İnsan gafletten dolayı. Şimdi bak gördün mü? Gafletin tanımını yaptık. Sonra işte diyor ki insan gafletten dolayı yani sağlıklı bir fikir yürütemediği için, idrak kanalları kapandığı için iktidarı dahilinde kendi gücü kuvveti yapabilirliği dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesini terk eder diyor. Kulluk vazifesini terk eder. İşte o kulluk vazifesinin terkiyle, zayıf kalbiyle rububiyet gibi zerrelerden yıldızlara kadar tüm kainatın ihtiyaçlarını karşılamak gibi ağır bir vazifenin altına girer. Onların geçmişlerini, geleceklerini düşünmekle. Nasıl olacak, nasıl bitecek der gibi. Onun altına girer diyor ve altında ezilir. Ve aynı zamanda bütün istirahatini, bütün rahatını kaybeder. Asi olur, eşkıya olur, hain olur. Böyle adamların partisine katılır. Şimdi buradaki tanımı günümüze uyarlayarak söylersek, ubudiyet yani kulluk senin iktidarın dahilinde. Cenab-ı Hak seni zorlamamış. Ubudiyet, kulluk, ibadet etmek. Ama diyor ki rububiyet ağır bir vazifedir. Senin zayıf kalbin bunu kaldırmaz, altında ezilir. Şimdi bu nasıl oluyor? İnsan kendini bilecek yani haddini bilecek. İnsan merzuktur diyor. Yani rızıklanan. İnsan rezzak değildir. İnsan rızıklanan olduğunu unutup da rezzak vasfını üstüne almaya kalkarsa onun altında ezilir, perişan olur. Bak perişan olur gider. Sonra diyor ki insan mübellidir. Tebliğ edendir. İnsan hadi değildir. İnsan hidayet veren değildir. Ama kendisi hidayet veriyormuşçasına davranmak işte o senin kalbine ağır gelir. Altında ezilirsin, isyan edersin yani. Bir gün dayanamazsın artık. Neden böyle oluyor diye kalbinde pişenler o diline gelir. Sonra diyor ki sen çiftçisin. Sen tohumu ekersin, tarlayı sürersin, sularsın, ilaçlarsın ama sen tohumları çatlatan ve tohumları açan değilsin. Falikül habbi ve neva değilsin sen ya. Cenab-ı Hakk'a ait olan kısımla sana ait olan kısmını karıştırmayacaksın diyor. Şimdi burada Risale-i Nur'da bunu en güzel açan yerlerden birisi Harzemşah meselesidir. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah harbe giderken, savaşa giderken vüzerası ve etbağı ona demişler. Etrafındaki insanlar, o rütbeliler demişler. Sen muzaffer olacaksın. Yani geleceğe dair bir şey söylüyorlar. Yani sırrı kadere müdahil olmaya çalışıyorlar. Dikkat ettiniz mi? Sen muzaffer olacaksın. Gerçekleşmemiş bir olay üzerinden hüküm vermeye gidiyorlar. Yani bir nevi gaflet tanımı var burada bak. Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş. Böyle deyince onlar o demiş ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Hareket etmeye. Yani bana iktidarın dahilinde yapmam gereken hareket etmek, yola çıkmak. Onunla vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Onun hikmetine tabidir. O ne derse o olur. Oraya ben müdahil olamam. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur diyor. Şimdi burada bize temas eden nokta nedir? İnsan kendisini hadi olarak görürse, yani hidayet veren olarak görürse burada çuvallar işte. O yüzden diyor ki evet diyor, insanın elindeki cüz-i ihtiyarıyla işledikleri fiillerinde Cenab-ı Hakk'a ait olan neticeyi düşünmemek gerektir. Sen kendi işlerine odaklan. O fiillerin neticesi kısmını sen düşünmeyeceksin. Yani sen tohumu ekeceksin, tarlayı süreceksin, ilaçlayacaksın, suyunu vereceksin. Cenab-ı Hak çatlatır çatlatmaz. Ya ben her şeyi yerine getirdim, o oldu. Niye olmadı ya? Bu niye böyle çıkmadı? İsyanvari cümleler olmaz. Aynı şekilde bu evrat için de geçerli. Senin kendi işin için de geçerli. Ya ben her şeyi mükemmel yapıyorum. Yani reklamına kadar veriyorum. Şöyle yapıyorum. En iyi Ar-Ge'yi kuruyorum ama neden olmuyor? Ya bak, neticeye müdahil olma. Gördün mü acaba abi? Bu okulda da öyledir, sınavda da öyledir yani. Mesela diyor, kardeşlerimizden bir kısım zatlar halkların, insanların Risale-i Nur'a iltihakları, onu dinlemeleri, okumaları, şevklerini diyor ziyadeleştiriyor. Onların şevkini artırıyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıfların diyor manevi kuvvetleri kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Gördün mü abi bak, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışınca ya muazzam bir hizmeti Kur'aniye'de bir konum alan birisi ne hale düşüyor? Şevkleri kırılıyor. Şevk kırıldığı zaman da Cenab-ı Hakk'ı tenkit etmeye kadar gidiyor insan. O yüzden sadece bir hadi ve mübelli kısmından bir örnek verdik burada. Bu rezzak kısmında da öyledir. Yani adam ya o rızık kısmında öyle hallere giriyor ki Cenab-ı Hakk'ı itham ediyor. Sanki şimdiye kadar böyle anne kandan bu zamana kadar Cenab-ı Hak onu beslememiş. Ya bu zamandan sonra da beslemez gibi davranıyor. Bak ne hallere giriyoruz, Allah muhafaza. Evet, insanın vazifesi nedir abiler? İnsanın vazifesi diyor üstad, dua eder, talep eder. Esbaba riayet eder, sebepleri yerine getirir ama neticeyi Cenab-ı Hak'tan bilecek diyor. Şu tabir çok garip. Diyor ki zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakilesinin altına girer ezilir. İnsanın tanımı şu an zayıf kalpli mahlukattır. Çünkü çok endişelerimiz var. Bir adamın çok endişesi varsa kalbi zayıftır onun bak. Teslimiyet ve tevekkülünde problem var bu adamın. Sürekli kuruntular içerisinde nasıl olacak, nasıl bitecek, olur mu acaba? Sürekli bu kuruntular içerisinde olasılıklardan çok korkar bu adam. Zaten vesvesesi de vardır zayıf kalbi olduğu için. Aslı olmayan ihtimallerin içerisinde boğulur gider bu adam. Bakın günümüz insanının muhabbetleri değil mi bu şimdi? Çevrenize bakın, akrabalarınıza bakın. Bir araya geldiği zaman herkesin bir şikayeti var değil mi? Zayıf kalbiyle şikayetlerde bulunuyor. Söylemleri var bu adamın. İşte bak, bunun tanımını yapıyor. Haşa, sanki Allah yapamaz diye bir kaygısı var bu adamın işte. Sonra diyor ki işte bu zayıf kalbiyle endişesi olduğu için, evhamı, vesvesesi olduğu için diyor rububiyet gibi kainatı terbiye etmek gibi ağır bir vazifenin diyor altına girer ama ezinir. Çünkü ağır yükler alır kendisine. Bu Cenab-ı Hakk'ın teminat altına aldığı çok şeyler var. Rızık gibi mesela. Allah'ın tasarrufunda, terbiyesinde ve tedbirinde ve korumasında olan çok şeyler var. İşte insan diyor sırrı kadere müdahale eder. Orada diyor vazife almaya kalkıyor. Oraya müdahale ediyor. İşte bu adam diyor ezinir. Ezinir ve aynı zamanda diyor istirahatini kaybeder. Şimdi bak, Allah'ın vazifesine karışınca insana ilk gelen bela, onu yüklendiğini istirahatini kaybediyor. Yani ağır depresif hallere giriyor. Korkular, endişeler, vesveseler altında mahvolup gidiyor işte. O adam ruh sağlığını kaybeder abiler. Ana vazifesine odaklanamaz bu adam. Ne yaptığını bilmeden sağa sola diyor böyle vahşi gibi saldırır bu adam. Koşturur, koşturur. Sürekli bir koşturmaca. Dehşet bir hırsla diyor mahveder kendisini. Bakın 3 tane tanım var burada. Diyor ki asi olur, şaki olur, hain olur. Asi olur çünkü kalpte pişirdiği dile geliyor ve insan bir gün dayanamayacak. Bu hallere dayanamadığı için o ağır yükten dolayı feryadı bir gün basacak. Yeter diyecek yani. Olmuyor mu çok? Duymuyorsunuz mu? Ne zamana kadar? Allah da hep bunlara verir zaten. Diye ağızdan çıkan cümleler, isyan var ya. Asi oldu mu? Oldu. Çünkü kendisi hak ediyordu onu. Yani çabalıyor, ediyor. Ben bu kadar çabalıyorsam bana vermek zorundasın der gibi bir halete girip verdiklerinden de şikayet ediyor adam. Yanlış kişiye verdin. Rabbim sen yanlış adama verdin. Sonra diyor şaki olur, eşkıya olur. Yani sözlü isyandan öte bir hal alır. Artık fiiliyata geçer. O adam daireden çıkmak ister. O kulluk dairesinden de çıkmak ister. Bu isyan ettiği için gaflete dalar ve o hali unutmak ister. Kaldıramıyor artık yani. O asi olduğu için o daireden çıkmak istiyor ama bir şeyler de yapamıyor. Sonra ağır bir yükümlülük var, kulluk var. İnkar etmesi lazım, yokmuş gibi davranması lazım. Bu sefer kendini rahatlatacak alanlar aramaya başlıyor. Kendine meşguliyetler bulur. Farklı fikirlere dalmaya başlar. Bunun adına da sorguladım der. Ben sorguluyorum der. Ben araştırıyorum der. Hep öyledir bak, şaşmaz bu. Yalancı, aldatıcı ortamlar arar. İnançsızlık atmosferine kapılır gider diyor bu adam. Şaki oldu bu adam. Eşkıya oldu. Sonrasında diyor hain olur, ihanet eder. Niye ihanet eder? Çünkü Allah ona kolay olan vazifeler vermişti ama o zor olan vazifeye atıldı, kaldıramadı. Çünkü inanç dairesinde de çıktı. O inanç dairesinden çıktığı için kendi kolay vazifeden kaçıyor, zor vazife altında eziliyor. Yani işin özeti insanlığa ihanet etti. Allah ona bir rol biçmişti, o rolü beğenmedi. İnsanın kendi manevi bir vatanı vardır. O manevi vatana karşı bir isyanda bulunduğu zaman bir adam işte eşkıya oluyor. Eşkıya olduğu zaman da bu sefer oraya şeytanın ve nefsin hücum etmesini kolaylaştırıyor. Şeytana ve nefse yardım ediyor Cenab-ı Hakk'a karşı isyan etmede. Gördün mü acaba? Sınır ihlalleri yaptırıyor. İşte şaki oldu, sonra hain oldu, ihanet etti. Neden üstad bu tanımları kullanıyor biliyor musunuz? Çok garip değil mi? Asi, eşkıya ve hain diyor. Bu asker örneğini Yeniçeri için kullanıyor üstad. Normalde iyi niyetle çıkılan bir ocak diyorlar onlar. Yeniçeri ocağı 2. Mahmut döneminde ortadan kaldırıldı. Mezar taşlarını dahi 2. Mahmut yıktırdı. Ama ne yaptılar da asi, şaki ve hain oldular? Çünkü diyor ki evet insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim ve cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükümetin vazifesi ise onun erzakını, yiyeceğini, rızkını, elbisesini, üniformasını ve silahını vermektir. Şimdi Yeniçeri'nin yaptığı olay tam da bu işte. Yeniçeri öyle bir hale geliyor ki fitne fesatla o rızıkları karşılanmıyor, bize yetmiyor, şöyle böyle hükümeti itham etmeye başlıyorlar. Bunlar işte bugün böyle yiyoruz ama bu gidişatla biz seneye aç kalırız gibi varsayımlarla etraf bir karışıyor böyle, askeri birlik inanılmaz zayıflıyor. Ne kadar uyarılar verilse de hayır, düzelmiyorlar. Her birisi işte bak kötü anlıyor şimdi. Çok iyi niyetle çıkmışlar diyorlar değil mi? Bak tam da işin özeti yani. İşte bundan dolayı diyor erzakını temin etmek için, rızkını temin etmek için askerliğe ait vazifesini terk edip, yani sınırı terk edip, hududu bırakıp ticaretle iştigal eden bir asker şaki olur ve hain olur diyor. Çünkü ihanet etti. Orduyu zayıflattı. Eşkıyaların içeriye girmesine yardım etti. Yani şu an biz günümüze vuralım bunu. Sınırda bekleyen askerlerimiz. Yani sınırı bırakıp da çarşıya gitseler, elma satsalar. Ya olacak iş mi şimdi? Bir öğretmen, bir doktor. Ya doktor ameliyathanede işini yapmak zorunda. Ya güzel bir araba var, kerepir bir araba var. Ameliyatı bırakıp da o işin peşine koşsa. Ya bu adam doktorken katil olmaz mı? Bak her meslek dalında bunu yapabilirsin. Yahu kardeşim sen Allah'ın bir askerisin. Öyle diyordu değil mi? İnsan Cenab-ı Hakk'ın bir askeri. 5 vakit namaz içtima alınır. Neredesin diyor Cenab-ı Hak. Ey askerlerim neredesiniz? Cuma namazı bütün tabur toplanıyor. Sen yoksun. Sınır ihlali yaptın işte. Emir dahi var değil mi? O işi bırakacaksın, namaza geleceksin. Sonra rızkını arayacaksın. Şimdi bak askerlikten tut, doktorluktan, öğretmenlikten vesaire vesaire artık ne varsa hepsinden gel. Bir de kulluğa gel. Kulluk da meslektir arkadaşlar. Namaz olmadığı zaman düştüğümüz durumu gördünüz mü? Allah'ın vazifesine karışan asi, şaki, hain adamlar grubuna dahil oluyor işte. Nasıl olacak şimdi acaba? İnsanın kendi alemi, kendi bünyesi onun vatanıydı, unutmayın bak. Evet, rızkını temin için askerliğe ait olan vazifesini terk edip de ticaretle iştigal eden bir asker şaki olur diyor, hain olur. Bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyet onun vazifesidir. Bizim vazifemiz neymiş? Zikir, fikir ve şükür. Allah bunu istiyor. Zor bir şey mi bu? Her gün güneşi bizim mi doğurmamız ve batırmamızı istiyor? Elmanın içindeki mineraller, vitaminleri her gün sen mi ayarla diyor? Havayı her gün kendimiz mi ayarlıyoruz? Ha? Çok ağır vazife mi? Bugün spor yapan arkadaşlar bir kendilerine baksınlar. Spor yaparken eğilip kalkması, ağırlıklar kaldırması, namaz bunlardan ağır mı? İnsanlara teşekkür etmek için yazıp çizen adamlar, mesaj atan adamlar, karşısında hediyelerle giden adamlar, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere karşı hamd etmesi, elhamdülillah demesi zor bir şey mi sizce? Ama işte başka meşguliyetler gafletten dolayı gelince bunlar ağır geliyor. Sanki o kolaymışçasına o hallere giriyor. Evet, terk-i kebair takvasıdır. Terk-i kebair büyük günahları terk etmek, onun takvasıdır. Onun savunma mekanizmasıdır. Asker nasıl düşmana karşı vatanı savunuyorsa, insan büyük günahları terk ettiği zaman da maneviyat vatanını savunmuş oluyor aslında. Takva bu yüzden var. Takvaya giren bir insan zaten Kur'an kalesinde, sünnet-i seniye siperinde kendini savunur. İşte o da takvayla oluyor. Evet, maneviyat vatanını düşmanlardan koruyorsun sen takvayla. Çünkü bu beden de Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Yani sana yani bir vatanı savunma edasıyla öne atılan bir adam, yani namazı yoksa çok samimi olmuyor ha. Mesela cihat dediğimiz meselede kendi manevi alemindeki cihada yönelik bir gayret olmayanın maddi cihada kabul edilmiyor.
Namaz olmayan adam cihada da götürülmüyor. Şimdi biliyor musun yani durumu?
Nefis ve şeytanla uğraşması da diyor onun
cihadıdır.
Risale-i Nur'un üstad vefat etmeden Emirde Layıkası'nın sonunda bu cihat meselesini açarken cihadı manevi, cihadı maddi diye ikiye ayırıyor. Ve diyor ikisinin arasında çok büyük uçurumlar var. Büyük uçurumların olduğunu da hadis-i şeriften anlıyoruz. Evet diyor küçük cihat bitti şimdi sıra büyük cihatta. Ve subhanallah değil mi? Yani nasıl bir ortam? Ona rağmen küçük cihatı şaşırıyorlar yani. İster istemez büyük cihat nedir diye bir sual geliyor sahabe efendilerimizden. Efendimiz aleyhisselam da nefisle olan mücadele büyük cihattır. Bak nefis ve şeytanla uğraşması da onun cihadıdır diyor işte. E şimdi bunlar yoksa bir adamın hayatında yani o ubudiyeti vazife olarak görmüyorsa, günahları terk etmeyi takva olarak görmüyorsa, nefis ve şeytanla uğraşmayı cihat olarak görmüyorsa bu adam demek ki kendine ait olan vazifeleri terk etmiş, gafletten dolayı Cenab-ı Hakk'ın vazifesiyle meşgul oluyor. Ta güzel tatlı tatlı geldik olay namaza bağlandı. Bak namaz yoksa sınır ihlali var kardeş. İsyan eden adamlar grubuna giriyorsun sen. Allah'ın emrini dinlemiyorsun. Nefsin sanki şer'i hükümleri varmış gibi nefsine tapıyor adam işte. Nefsine dinliyor. Ama diyor gerek nefsine gerek evlat ve taallukatına yani akrabalarına hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Yani şimdi evladı beslemek. Yani şimdi ben kim işveren kimi görüyorsam soruyorsun namaz olmuyorsa veya namazlarında bir sıkıntı varsa ibadetlerin takvanın sıkıntı varsa hep şu bahane ya işte abi koşturmak zorundayız içeride bir sürü çalışan elemanlar var. Kendini rezzak yerine koymuş. İşte çoluk çocuk evde yemek bekliyor. Namaz kılan adamın çocuğu evde rızık beklemiyor mu? Gerek nefsine, gerek evladına, gerekse yakınlarına, akrabalarına hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Hayat malzemesi. Her şey işte bak yani yaşaman için lazım olan. Üstteki elbise pamuktansa, polyesterdense bu kimindir kardeş yani? Allah yaratmadı mı onları? Pamuğu Allah yaratmadı mı? İpeyi Allah yaratmadı mı? Ha şu da var. Cenab-ı Hak merhametinden bize bunları da verebilirdi yani. Bu ağır işleri verebilirdi. Bu kadar ağır işleri vermemiş. Yani sen hakiki vazifene odaklansan var ya işler çok kolay olacak. Çünkü sen vazifene odaklanırsan Allah'ın vazifesini göreceksin. Allah'ın kendi yaptığı işleri göreceksin. İş kolay olacak. Ama sen kendi vazifeni yapmayınca oraya müdahil oluyorsun ya. İşte bu sana azap oluyor. Sana işler zorlaşıyor. Ve diyor ki madem hayatı veren odur, o hayatı koruyacak levazımatı, o hayata lazım olan şeyleri de o verecektir. Yalnız hükümetin asker için ofislerde cem ettiği, ofislerde topladığı erzakı, o rızıkları askerlere taşıttırdığı, temizlettirdiği, öğüttürdüğü ve pişirttiği gibi Cenab-ı Hak da hayat için lazım olan şeyleri, levazımatı, küre-i arz şu dünya ofisinde yaratıp cem ettikten sonra o erzakın toplanmasına ve sair ahvalini pişirmektir, temizlemektir, farklı işte böyle şekle sokmaktır, sofraya getirmeye kadar insana yaptırır ki insana diyor bir meşguliyet olsun. İnsana diyor bir eğlence olsun. O insan diyor ataletten, tembellikten ve betaletten, işsizlikten ve bunların azabından kurtulsun. Allah Allah biz onlardan kurtmamız lazımken işimizi, gücümüzü azap yapıyoruz. İsyan aracı yapıyoruz. Ya bir eğlence olması lazımmış bu hayatın yani elde ettiğin şeyler veya işin, gücün ama ana meselen gibi oluyor. Bu meseleyi şuna benzetiyorum bak çoğunlukla. Bilgisayar oynayan bir çocuk gibi. Oyun eğlence için vardır değil mi? Bir adam hani bir çocuk oyun oynarken ondan keyif alması lazımken ya kolu kırıyor, televizyona tekme atıyor, klavyeyi ikiye bölüyor. Ya onun için artık oyun olmaktan çıkmış. Ana gaye o olmuş yani. Bütün bedeni, ruhuyla, kalbiyle kendini oraya vermiş. Şimdi aynı olmuyor mu? Dünya oyun ve elinizden ibarettir. Ama senin ana da bir meselen var. Ama maalesef namaz gibi ana meselesi olmayan bir adamın, ubudiyet kulluk gibi bir vazifesi olmayan bir adam elbette Cenab-ı Hakk'ın oyalanması için ona vermiş olduğu işi, gücü ana mesele oluyor. Ey insan diyor, rahmaderde iken, anne karnında iken, tıfıl iken, anne karnında bir çiğnem et iken, küçük bir çocukken, cenin iken, artık al oraları, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyette iken, seni pek leziz rızıklar ile besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı sana verecektir. Sen itimat edersen, bu da bir vazifedir. Allah'a itimat etmek, ona teslim ve tevekkül de bir vazifedir. Çünkü iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü gerektirir diyor, iktiza eder. Şükürler olsun. Bakın hayatınıza ya. Bak evveliyatına bak evveliyatına. Allah'ın sana verdiği değeri şöyle anla. Sen necistin, necis. Elbisene değse namaz kılamıyorsun. Ama Cenab-ı Hak onun içerisinde el, ayak, göz, burunla bir hayatla seni bu kainata getiriyor. Seni orada beslemiş. En lazım olan rızıklarla anan bilmez, baban bilmez. Doktorlar bilmez. Anne kanındakine müdahale edemiyorlar. Biliyorsun işte o faydalı, bu faydalı diye. Şunda mineral var, şunda
magnezyum var, şunda bakır var. Ye babam ye. Onların ayrımları, yaratılması kime ait kardeş? Allah bakmadı mı? Bu yaşa kadar yaşadın. Hiç geçmişe veya başkasına bak. Şu ana bak. Şu ana kadar sana bakan Allah. Devamında bakmaz mı? He, gözünü seveyim ya. Denizin dibindeki canları idare eden, senin görmediğin, ulaşamadığın o mahlukatın rızkını, silahını, donanımını veren, yaşam alanını temin eden, ya şu baş misafir olan şu insan onun ihtiyaçlarını karşılamayacak mı? Kalbindeki iniltiyi duymaz mı ya? Sen vazifene odaklan be kardeşim ya. Ne yaptın şimdiye kadar? Hani Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karıştın. Parantez içinde namazı terk ettin. Ne kazandın ya kardeş? Ya namazı terk ettin de neye kavuştun? Neyi elde ettin? Ya hepsi Allah'ın ya. Kavuştukların sana bela oldu. Kalbin onların altında ezildi gitti. Sosyal medyada, dışarıda, her şeyde böyle. O insanların konuşmaları, muhabbetleri, şu gevezelikleri hep bizi şu hakikatlerden uzaklaştırıyor ya. Boğuyor insan, içine alıyor. Kalbe hücum ediyorlar, fikre hücum ediyorlar. Her bir cümle televizyonlardan duyduğun, o kaotik ortamlardan sana gelenler bir sihir gibi. Kalbini büyülüyor, zihnini büyülüyor, ruhunu büyülüyor. Cenab-ı Hak'tan uzaklaşıyorsun ya. Cin çarpmış gibi vaziyete giriyorsun ya. Rabbim bak ya, bize şu nurları nasip ediyor, şu meseleleri idrak ediyoruz ya şu ahir zaman. İşte diyor, baksana her bahar mevsiminde satı arzı şu yeryüzünü, bu yeryüzüne yaratılan envai erzakı, bu kadar çeşit çeşit rızıkları kim yaratıyor? Allah aşkına kim için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya. Ya her şey hazırlanmış be kardeş ya. Bak şu meseleyi biz hafta sonu dedemle damlama sistemi vardı. Damlama sistemi de eski olduğu için oradan patlak vermiş, buradan patlak. Baştan açıyor, ben de aşağıdan. İşte o patlamışsa arayı kesiyorsun, birleştiriyorsun, kanal yapıyorsun. Dedeyle böyle yan yana geldik, yorulduk ama. Vallahi böyle sıcaktı da. Orada tepemizde de erikler var. Vallahi bir tane böyle siyah erik diyorlar ya. Ekşili. Kopardım, yedim. Terliyim de. Şu meseleyi söyledik. Elhamdülillah. Koparıklarından da ağzımızı sokacak değil ya. Biraz da uğraşalım be kardeş ya. Hayatta böyle bakacağız yani. Ama onu ana mesele yapmayacaksın. Yani ben eğer ki damlama sistemini işte yapayım, şuradan su kaçırmasın falan diye namazı kaçırsam bitti işte. Yani diyor ki o işlerle uğraş ama asker gibi içtimada orada hazır bulun, namazda bulun. Namaz arasında da git çalış kardeşim, koştur, yorul, terle, para kazan. Ona müsaade var ama hududunu bil diyor yani. Bu tembellik değil. Ama o iş ana mesele yapma. Senin ana meselen, o iki namaz arasındaki meselen, ana meseleye gelmen için bir vakit geçirmek olarak göreceksin. Ben burada vakit geçiriyorum. Diğer türlü şu da olmayacak. Sen o iki namaz arasındaki meseleyi ana mesele yapmışsın kendine. Namaz sanki o işi bölüyormuş gibi geliyorsa sana, gaflettesin baba. Yani o işi yapmana engel. Ulan namaz var ya işte, tüh be. Ya bu hale geliyor insan. Allah muhafaza. Görüyor musun bak? Öyle olmaması lazım. Bütün uğraşlarım bir oyalanma, bir meşguliyet. Ana meseleye giden yol gibi olması lazım. Yahu diyor, eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzlü leziz meyveleri koparıp yemek zahmet midir? Allah diyor sana insaf versin. Aynen öyle yazıyor. Allah diyor sana insaf versin. Hülasa, Allah'ı itham etmekle, güvensizlikle suçlamakla, onu eleştirmekle, tenkit etmekle, işini terk eden, namazını, kulluğunu terk eden kişi Allah'ın işine karıştığı için nankör asiler defterine kaydolur. Sen öyle yapma ki asiler ve nankörler defterine kaydolmayasın. Ben namaz kılmadığım zaman şu vatana ihanet eden bir adamın düştüğü durum nasıl? Yapar mısınız, vatana ihanet eder misiniz abiler? Yediğin kaba pisler misin? Bu insanlığa sığmaz değil mi? Ya insanlığa sığmıyorsa kulluğa nasıl sığacak? Bunu düşünmeyeceğiz mi yani? Allah'a nankörlük yapıyoruz yani, bu ağrınıza gitmiyor mu? He? Kıytırık bir adam ya, işte vefa borcundan dolayı o adama karşı ne hallere giriyorsun? Hiç mi Allah'a karşı vefan yok ya? Allah insaf versin cümlemize. Allah rızası için El Fatiha.